Ayrım 62.
Bir şey yapamamanın suç olduğunu söylemiş. Bu sarhoş oldu, nutuk attı lafları tabii annenin yorumu. Neyse nutuk atıyor ya da başka bir şeyler anlatıyor. Sonunda artık bir şey yapmanın zamanı diyor. Yani eylem diyor. Doğru. Annem de şunu söylüyor. Yapabileceğim tek şey var, bavullarımı toplamak. Bavullarını da topluyor. Çok dramatik. Ama herkes yapamaz bunu. Annem de çıkışıyla yıllardır gururlanır. O zaman babanın mali durumu nasılmış? Sıfıra yakın. Şirketin hisselerini satmış, yayın evi kurmuş, paraları yemiş, bir de Paris'e gitmiş. Paris'te ne yapmış, ne zaman gitmiş? Bilmem. Hayatın anlamını aramıştır belki. 1951'de gitti galiba. Yo, baban hayatın anlamı kadar vatanın kurtuluşunu da arıyordu. Kim işini gücünü bırakır da hiç satmayacak kitaplar yayınlar? Evet, vatanın kurtuluşunu odasında arayan bir Robinson. Ya da Paris'teki bir otel odasında. Ha bak, seni meraklandıracak bir şey daha. Paris'te bir kahvede Sartre'ı görmüş. Sahi mi, dedi İlknur heyecanla. Ne yapıyormuş Sartre? Oturuyormuş. Hem de bir sandalyenin üzerinde herkes gibi. Üstelik herkes gibi bir fincandan çay da içiyormuş. Dur, galiba kahveydi. Baban ne yapmış? Hiç, bakmış. Şu anda Sartre'ı görüyorum diye düşünmüştür herhalde. Yahu niye merak ediyorsun bunları? İlknur utanarak, canım konuşuyoruz işte, dedi. Peki anlatayım o zaman. Babam Sartre'a, hayatın anlamı nedir Monsieur Sartre, demiş. Vatan nasıl kurtulur acaba? Öyle dememiştir. Aydınlık Türkiye'ye nasıl gelir diye sormuştur. Monsieur Sartre da şöyle demiştir herhalde. Monsieur, sizin yerinizde ben olsaydım, bir az gelişmiş ülke aydını olarak burada sütlü kahve içmez, ülkemde öğretmenlik yapardım. Sonra Sartre kendi sütlü kahvesini yudumlamaya başlamış. Ne gülünç, güleyim bari, dedi İlknur. Sonra Ahmet'e öfkelendiğini, şakalarına ilgi duymadığını göstermek için elindeki deftere bakmaya başladı. Ahmet tedirgin olarak, neymiş şu aydınlık sözü, dedi. İlknur ilgisiz bir tavırla, aman canım, dedi. Hani derler ya aydınlık günler filan. Baban da aynı lafa tutulmuş. Aydınlık, karanlık, ışık. Evet, cahilliğinden her şeyi bunlarla anlamaya çalışıyor. Anladım, dedi Ahmet. Sen de bana artık hak veriyorsun değil mi? Birden esnedi ve güldü. Ne diyorduk biz? Neşelendi. Söyleyin kuzum Katya Mihailovna, biz neden söz ediyoruz? Karanlıktan, ışıktan, hayattan, vatanın kurtuluşundan, başka hayatlardan, hayatın anlamından, diye mırıldandı İlknur. Ama başka hayatları ve eski defteri kapayalım artık. Size biraz sanattan söz etmek istiyorum. Peki sanattan söz ediniz Stepan Stepanoviç, dedi İlknur gülümseyerek. Ama önce çay getiriniz. Sahi çayı unuttuk değil mi, dedi Ahmet. 9. Hayat sanat. Ahmet çayı temiz fincanlara, fincanları da bir küçük tepsiye koydu, odaya girdi. Aa, saat 11'e geliyor, dedi İlknur. Ben birazdan gideyim. Nereye? Hiçbir şey konuşmadık ki. Konuşmadık mı, dedi İlknur. Düşünceli gözüküyordu. Daha yeni geldin, sana anlatacaktım. Neyi? Her şeyi, diye mırıldandı Ahmet. Sanat diyordun. Evet, bazen sanata inanmamaktan korkuyorum. Ahmet tepkisini anlamak için dikkatle İlknur'a bakıyordu. Ya sanata inanamazsam? İlknur'un rahat ve gevşek bir hali vardı. Sanki birazdan çayımı içip bitireceğim, 10 dakikalık bir yürüyüş yapacağım ve geceliğimi giyip uyuyacağım, diye düşünüyordu. Ahmet, sanata inanamazsam diyordum, diye tekrarladı. Evet, dinliyorum seni. Dinliyorsun ama masal dinler gibi. O zaman bir sigara yakalım, dedi İlknur. Sigara içerken masal dinlenmez değil mi? Sanata inanamazsam korkunç olur, dedi Ahmet. Evet, bir sanatçı için kötü bir şey olmalı bu. Anlamıyorsun, kötü ne kelime, felaket olur bu. Ve şimdi bundan korkuyorum. Korkuyorum çünkü Hasan bunlarla, bu resimlerle devrim yapılmaz derken galiba haklıydı. Ahmet İlknur'un cevabını bekleyerek bir süre sustu, sonra sinirlenerek ayağa kalktı. Söylesene, ne düşünüyorsun? Haklı mı Hasan değil mi? Bana onun haksız olduğunu söyle. Söyleyeyim istiyorsan, dedi İlknur. Hasan haksız. Ahmet odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı, sonra durup resimlerine baktı. Ne anlamı var şimdi bunların diye söylendi. Peki ne oldu senin sanat kuramlarına dedi İlknur. Ben o kuramların benim olduğu kadar senin olduğunu da sanıyordum. Sanat tarihinden doktora yapıyorsun. Sanat tarihi ama mimariden. Mimari yapılar kendilerine gereklilik bulmakta sıkıntı çekmezler. Hele Osmanlı yapıları. Bir caminin gerekliliğinden herhalde hiçbir mimar şüpheye düşmez. Düşse düşse biçiminden şüpheye düşer. Ama senin derdin o değil ki. Sen resimlerinin gerekli olduğuna inanamıyorsun. Ahmet umutsuzlukla, evet dedi, ne yapayım? Ya, eskilerin bir bütün olduğu eski bir yanılgı mıymış bakalım dedi İlknur. Osmanlı mimarisinde bütünlük kaygısıyla alay edilebilir miymiş? İntikam mı alacaksın, arkadaşlık mı edeceksin dedi Ahmet. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Söyle bakalım. Böyle bir rahatsızlık hissettiğin zaman ya bu konuda düşünme ya da düşün ve sonuna kadar git. Ne olur sonuna kadar gidersem? Resim yapmayı bırakırsın ya da böyle resimler yapmazsın. Bir zamanlar denediğin gibi köylü resimleri çizmeye kalkışırsın belki de. Onu yapacağıma siyasetle uğraşırım daha iyi, daha kestirme. Yok, bu ikilem bence doğru konulmamış. Sorun gerçekçi olabilme sorunu. İlknur güldü. Ama anladım neden rahatsızsın. Hasan'a yardım etmeye ya da o dergi için çalışmaya karar verdiğin için rahatsızsın. Ahmet düşüncelerden korkarak, böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin dedi. Dinle. Niye o dergi için çalışmaya karar verdin? Görüşlerini kendine yakın buldun. Hasan geldi, istedi. Onu geri çevirmek erkekliğe sığmaz falan filan. Bence bunlar önemli değil. Sen eylem eylem diyenlere hak verdiğini gösterdiğin için sıkılıyorsun. Eylem yapmaya ya da neyse yararlılığı, gerekliliği çok daha kolay kavranabilir, açıklanabilir bir şey yapmaya karar verdin. Niye böyle bir ihtiyaç duyuyorsun? İlknur eliyle resimleri gösterdi. Çünkü bunlar o görevi yapamıyor. Sana öyle geliyor çünkü bu resimler her şey olamıyor. Öyle değil mi? Diyelim ki öyle dedi Ahmet. Diyelim ki mi, öyle mi? Ahmet sinirlenerek, öyle peki öyle ne olmuş dedi. Ne kızıyorsun? İşte bu yüzden de rahatsızsın. Resimlerin her şey olamadığı, resimlerin bütün olamadığı için rahatsızsın. Hasanların dergisinde çalışmaya karar vermekle de bunu farkında olmadan kabul ettiğini anladın. Peki ne yapayım? Kendi kuramını hatırla dedi İlknur. Çayını bitirdi, fincanı dikkatle tabağa koydu. Kuramımı? Benim kuramım mı? Ben bulmadım ki onu. Ben ona inanmaya çalıştım. Sanat bir bilgi türüdür. Ne olmuş öyleyse? Bu resimlerde bir bilgi veriyor ama acaba gerekli mi bu bilgi? Bu bilginin de öğrenmesi gerekene ulaşıp ulaşmadığını da bir kenara bırakıyorum tabii. İnsanın bu resimleri yapması için işte benim gibi biraz tuhaf olması lazım. Bütün o eylem diyenler, beni iğneleyenler, herkes haklı. Aklı başında bir insanın sanatla uğraştığı nerede görülmüş? Sanatı küçümserler, haklılar da. Ama biz küçümseyenlere karşı öyle bir propagandaya girişiriz ki, aman aman şu mızmızları üzmeyelim derler. Büyük laflardan biriyle hemen avuturlar bizi. Tabii dostum, sanatın gücü inkar edilemez. Biz sanatı ihmal ettik. Hasan da bunu söyledi bana. Bir çay daha iç lütfen. Hemen verirsen ve açık yaparsan içerim dedi İlknur. Ahmet mutfağa koştu. Evet, o gidecek diye düşündü. Onun için fazla bir önemim de yok herhalde. En derin sorunlarımı ortaya döküyorum. Evini, uykusunu düşünüyor. Avusturya'ya da gidecek zaten. Ben de Hasanlarla birlikte bir işe de girerim. Özer'e söyleyeyim. Beni o reklam şirketine hemen de alırlar. Bir işe girerim, devrimci harekete katılırım. Neler konuşuyorsun kendi kendine? Ahmet birden İlknur'u ocağın yanında görünce şaşırdı. Ayak seslerini duymamıştı. Ben ne yapayım diye mırıldandı ve bir an boş bulunup İlknur'a sarıldı. Sarsak, beceriksiz bir hareketle İlknur'u öpüp hemen ocağın başına döndü. Bir sessizlik oldu. Ahmet tepsiyi alıp odaya girdi. Ne düşünüyorsun söylediklerim hakkında diye sordu. Ne diyeyim? Çok fazla düşünme. Yani bana hak veriyorsun. Söylediklerim doğru değil mi? Bu resimlerle hiçbir şey yapılamaz. Gazeteyi işaret etti. İnsanlar öldürülürken hele bu resimlerin artık hiçbir anlamı kalmaz. Bunlarla uğraşmak aptallıktır. Aptallık ne kelime? Küstahlık, kendini beğenmişliktir. O zaman genel olarak sanatla uğraşmak, sanat tarihiyle, hayır bilimle uğraşmak da öyledir. Hatta doğrudan doğruya siyaset olmayan her şeyle uğraşmak saçmadır. Saçmadır diye bağırdı Ahmet. Saçma mıdır? Ne düşünüyorsun? Bunun yanlış olması gerektiğini. Evet, bunu ben de aklımla kavruyorum elbette. Ama duygularım bana Hüseyin Aslantaş öldürülürken ihtiyar tüccar resimleri yapmanın da pek doğru bir şey olmadığını söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Ne yapayım? Bu soruyu sorduğu zamanlarda yaptığı gibi gene heyecanla Goya. Goya ölümlere karşı kayıtsız değilmiş işte. Kurşuna dizilenleri düşün. Evet ama sen de kayıtsız sayılmazsın. Ahmet ne yapayım, ne yapayım diye mırıldandı. Acaba Mara'nın askerleri insanları kurşuna dizerken bunu öğrenince Goya neler düşünüyordu? Bence bu geçici bir şüphe diye İlknur mırıldandı. Türkiye'deki sanat hiçbir zaman senin şimdi yaptığın gibi gerekliliğinden şüpheye düşmemiştir. O eskidendi dedi Ahmet. Eskiden yani sanat halkın içinde üretilirken ya da sarayda veya başka bir yerde kendiliğinden üretilirken. Şimdi öyle miyiz? Hem halkın içinde değilim ben, hem benden böyle bir şey bekleyen yok, hem de artık 10 yıl önce, 20 yıl önce üstü kapalı olarak sanatla anlatılanlar şimdi açık açık anlatılıyor. Biliyorsun herhalde bu sözlerin sanatın bir bilgi türü olduğuna ilişkin kuramla çelişiyor. O açık açık anlatılanlar başka çeşit bilgi, sanatla anlatılanlar başka. Evet evet her şeyi biliyorum, biliyorum bunları. Ama görüyorsun ki rahatsız oluyorum. Bana bir şey söyle ki eskiden olduğu gibi inanarak çalışabileyim. Sanki bundan sonra çalışamayacaksın gibi konuşuyorsun dedi İlknur. Belki bu rahatsızlık çabuk geçer. Geçmese de gene çalışacağım tabii ama ya şüphe? Ben sanatın her şey olmasını istiyorum. Eh ne yapalım olamıyor. Ama durum sandığın kadar da kötü değil. İlknur gene güldü. Canım bana ne oluyor peki? Coştum aklıma her geleni söylüyorum. Yerinde. Uykum var. Duruma uygun bir atasözü falan yok mu? Var tabii. Sen söylersin. Kimindi? Ars longa vita breve. Aklımda iyi kalmış değil mi? Oh esnedi. Eve gidip uyumak. Uf şimdi evdekiler de. Ahmet heyecanlanarak sanat uzun hayat kısadır diye mırıldandı. Hipokrat'ın sözüdür o. Göte durmadan tekrarlar. Sen de bugünlerde biraz tekrarlasan iyi edersin dedi İlknur. Ne kadar tekrarlarsam tekrarlayayım gene de içimin rahat etmeyeceğini biliyorum dedi Ahmet. İyi ki geldi Hasan. Çünkü Türkiye'de resim yapmak insanın bağıra bağıra konuşması gereken bir ülkede dilsizliği seçmek gibi bir şey. Aman dedi İlknur. Az önce de her şeyin bütün dış dünyanın senin resimlerin için olduğunu söylüyordun. Ahmet şaşırarak öyle diyordum değil mi dedi. İçinden gülmek geldi. Kusura bakma artık ben sanatçıyım. Biliyorsun sanatçıların bir dediği bir dediğini tutmaz. Tamam zaten anlamıştım. İşi şakaya vuracağını anlamıştım. Ahmet öfkeli gözükmeye çalışarak peki ne yapayım yani dedi. Kendini bu kadar düşünme dedi İlknur. Kendini bu kadar düşünmek bana artık kızma ama biraz kötü geliyor. Ne diye düşünüyorsun bunları? Evet çok pis bir bireyciyim ben dedi Ahmet. Bunu da açık açık söyleyerek ya da şakaya boğarak yumuşatmaya çalışacaksın galiba. Ama pis bir bireyci olmaktan kork biraz. Canın biraz sıkılınca hemen inandıklarını değiştirme. Başka? Başka bana da öyle kötü kötü bakma. Avusturya'ya sahi gidiyor musun? Eve gidiyorum şimdi dedi İlknur. Saatine baktı. Geç kaldım. Of şimdi evde de. Ayağa kalktı. Biraz daha otursaydın. Hadi gidiyorum. Bir sigara daha iç açılırsın dedi Ahmet. Ama İlknur'un kapıya doğru yürüdüğünü görünce anahtarı aldı. İlknur'u biraz daha burada tutacak eğlenceli bir hikaye aradı ama aklına hiçbir şey gelmedi. Kapıyı açarken laf olsun diye homurdandı. Peki hayatın anlamı nedir? Vatanın kurtuluşu. Hasan'ın seni araması iyi olmuş. Bu mu her şey? Bunun için mi yaşıyoruz? Evet dedi İlknur. Üstelik ben şu hayatın anlamı, vatanın kurtuluşu şakasını sen ciddi yapıyorsun sanıyordum. Şaka olduğunu sen de söylüyorsun dedi Ahmet. İlknur'un asılan yüzünü görünce çekinerek ekledi. Tabii ciddiyim. Beni biliyorsun canım. Ama her şeyin vatanın kurtuluşuna bağlanması tuhaf geliyor bana. Her şey ona bağlı dedi İlknur. Bakışları da aç artık şu kapıyı diyordu. Ahmet kapıyı açtı. O zaman bizim hiçbir değerimiz yok. Biz birer aracız sadece. Bize hiçbir şey kalmıyor. Merak etme, sana çok şey kalmış dedi İlknur. Bunu biliyorsun. Fazla bile sana bunlar. Bu düşüncelerin kendini düşünme, anlama, tedirgin olma zevkin. Bunlar çok şey değil mi? Ahmet başını sallayarak evet çok diye mırıldandı. Merdivenleri inmeye başladılar. Nigan Hanım'ın katı sessizdi. Osmanlıların kapısının önünden geçerken Ahmet Nermin'in şikayetçi sesini duyar gibi oldu. Cemiller'de ise neşe hala sürüyordu. Belirsiz bir ses, "Mey'i gördünüz mü, yeni gelmiş," diyordu. Öteki katlarda sessizdi. Kapıcının ışığı sönmüştü. Ahmet ayaklarının ucuna bastığını fark etti. Dış kapıyı açarken İlknur döndü. "Bu kazakla üşümez misin?" Ahmet boş ver diyormuş gibi bir hareket yaptı. Sonra bu hiçbir şeye aldırmayan sert, güçlü erkek tavrına takılarak "Üşümüyorum," diye mırıldandı. Dışarı çıktılar, yürümeye başladılar. Nişantaşı meydanı tenhalaşmıştı. Arada bir hızla bir araba geçiyor, dört yol kavşağında kimse kimseyi beklemiyordu. Kaldırımlarda yıkanan dükkanların sabunlu suları yayılmış, kaldırım taşlarının kenarında, ağaçların dibinde birikmiş, büyük yoz plastik panoların neon lambalarının ışığını yansıtıyordu. Caddede yürüyen kimse yoktu. Sırtı çuvallı bir adam kaldırımlara dizilmiş çöp tenekelerini karıştırıyor, bir elbise dükkanının vitrininde çıplak ayaklı bir adam çam ağacını süslüyordu. Polis cipi de karakolun önünden çekilip gitmişti. Caminin önünden geçerlerken şemsiyeli şık bir beye rastladılar. Teşvikiye'nin köşesinde Ahmet gene gözünün ucuyla İlknur'a baktı. Ne düşünüyor diye mırıldandı. Birazdan uyuyacak. Ama önce benim yüzümden evdekilerle atışacak. Düşünmek istemedi, esnedi. Küçüklüğünde yaptığı gibi hep birbirini tekrarlayan apartmanların adlarını okudu. Başka şeyleri de dalgın dalgın okudu. Lokanta isimlerini, direklere yapıştırılıp kalmış sünnetçi ilanlarını, bir gıda pazarının camına çizilmiş süslü reklamları, emlakçı vitrinindeki telefon numaralarını. Kapının önüne gelince İlknur döndü. Hadi bakalım. Heybesini karıştırıp anahtarını çıkardı. Ahmet bundan sonra ne zaman diye mırıldandı. Bilmem. Çarşamba öğleden sonra. Senin çarşamba öğleden sonraları harika çocuğa dersin yok mu? Bu hafta yok dedi Ahmet. Harika çocuğun matematik imtihanı varmış. Gülüştüler. İyi o zaman. Çarşamba 4'te 5'te uğrarım harika ressama. Ahmet neşeli görünmeye çalışarak bekliyorum diye homurdandı. İlknur kapıyı açmıştı. Ne somurtuyorsun dedi. Güldü. Hala aynı şeyleri mi düşünüyorsun? İnsaf et. Bak ikimiz de daha çok yaşayacağız. Kim bilir başımızdan neler geçecek. Avusturya'ya gidiyor musun? Bilmiyorum. Ahmet bir hareket yapmak istedi, yapamadı. Ellerini cebine soktu. Ağzından tuhaf boğuk bir ses çıktı. Biz evlenelim mi? Sonra yüzünün çarpıldığını düşündü. Tuhafsın bu akşam dedi İlknur. Ama o da her zamanki gibi olamıyordu. Bak şimdi, eve git, fazla düşünme, bol bol çalış. Apartmanın içine girdi. Çarşambaya kadar seni özleyeceğim. Ahmet rahat rahat Allah rahatlık versin dedi. Rahatlığına şaştı. İlknur kapıyı kapadı, elini salladı. Merdivenlerin ışığını yaktı, gözden kayboldu. 10. Zamanın akışına övgü. Ne söyledim yahu diye düşündü Ahmet. Camiye doğru yürüyordu. Utancını arttırmak, sonra da kendini cezalandırmak için evlilik diye mırıldandı. Ama beklediği kadar utanmadı. Aman, ne olmuş biraz saçmalamışsam? İlknur anlar. Birkaç adım yürüdü. Anlar mı? Bu akşam ona anlattıklarını düşündü. Hayat. Ne yapayım? Sanat. Evet, fazla heyecanlıyım bugün diye söylendi. Anlattıklarım hakkında ne düşünüyordur? Birkaç adım daha attı. Anlıyordur beni. Anlattıklarıma hak veriyordur. Hem yalnızca benim dertlerim değil ki onlar. Yanından gürültüyle bir spor araba geçti. Yok canım, hiç de öyle düşünmüyordur. Düşündüğünü söyledi. Beni fazla bireyci buluyor. Caminin önünden geçiyordu. Haklı da, çok fazla dertlerimi düşünüyorum ben. Benim dertlerim. Kendisiyle alay etmek isteyerek güldü. Resimlerim anlaşılmıyor. Kimse onlara bakarak devrim yapmıyor. Canım sıkılıyor. Başka? Ama ne istediği alaycı tavrı takınabildi, ne de dertlerine gereken önemi verdiğini düşündü. İşte iki yol arasında kararsız, bir o yana bir bu yana yalpalayarak gidiyorum. Bir yanda hayat, bir yanda sanat. Yok, bir yanda devrim, bir yanda... Bu sınıflamaları beğenmedi. Biraz düşündükten sonra da onları canını yakacağı için beğenmediğine karar verdi. Peki benim düşüncem nedir diye söylendi. Kendim hakkında hangi yargıya varıyorum? Karakolun önünden geçiyordu. Kötü bir yargıya varmaktan korktuğum için işi gevezeliğe boğuyorum. O kadar boğmuşum ki artık yargıya varamıyorum. Birkaç adım attıktan sonra da bunun da bir gevezelik olduğuna karar verdi. Benim ne olduğumu başkaları bilir diye söylendi. Hasan'ı düşündü. İyi çocuk. Evet, biraz çocuk. O dergiye nasıl hemen inanıyor? Ama belki de olur bir şey. Derginin çevresindeki hareketin güçleneceğine, ta yeni bir partiye kadar genişleyerek büyüyeceğine inanmaya çalıştı. Heyecanlandı. Kendini de bu hareketin içinde bir yerde görür gibi oldu. Sonra birden "Darbe geliyor, darbe!" diye mırıldandı. Darbe gelecek, her şey değişecek. Islak kaldırımlara baktı. Bir sokak köpeği endişeyle onu süzdü. Bir şey olacağı yok. Hasan ne düşünüyordur benim için? Bir keresinde Hasan'ın kendisine "sen yoz değilsindir" dediğini hatırladı ve onu çocuksu buldu. Parkasını, postallarını, ablasıyla el sıkışışını hatırlayarak güldü. Çam ağacını süsleyen adam hala vitrindeydi. Yılbaşı geliyor. Piyango biletleri satan Noel Baba da gelir buraya. Okul çocuklarının alay ettiği Noel Baba'dan koca koca adamları bilet alırken görmüştü. Yeni yıl. Bir yıl daha geçiyor. Ben de hala bayağı gazete başlıkları gibi düşünüyorum. 1970. Gazetelerde resimler. Bir aksakallı dede gidiyor. Üzerinde 1971 yazılı bir kuşakla gelen gürbüz çocuk neşeyle karşılanıyor. Pazar ekinde bir karikatür. Aman gelen gideni aratmasın. Küçük burjuvazi gelecekten korkuyor. Zaman aksın. 1970. 16-17 Haziran. Devaluasyon. Benim resimlerim. Ve bir darbe.